Ayrım 10.
Başköy'e kadar gidip oradan nineler için toprak ve su götürmüştü. 1924'te buralardan göçüp giden, bir daha gelmeyen Rum yurttaşların özlem içinde yaşadığını kendisinden duyup öğrendiklerini, gelecek olanların genellikle o insanlar ya da yakınları olacağını, bunlardan nasıl bir kötülük doğacağını anlamadıklarını belirttiler. Başkan Numanoğlu tartışmaların önünü kesmedi. Başlangıçta yaptığı yumuşak konuşmanın ve açıkça görüş belirtme çağrısının etkisi olumlu oldu. Sonuçta kimsenin beklemediği güzel bir karar çıktı. Başkanın çağrısı oy birliğiyle onaylandı. Gene de dışarıdan karşı çıkmalar temelli sönmüş değildi. Bu kez de konuyu İstanbul'da çıkan gazeteler ele aldı. Kaynamayan kazanın içine kocaman kepçeyi daldırıp durmadan karıştırıyorlardı. Bu gazetelerden üçünde Ürgüp Belediyesi'nin yaptığını yeren yorumlar çıktı. 1919-22 savaşında Yunan ordusunun sivil halka yaptıklarını anımsatarak güya halkın tepkisini uyandırmak istiyorlardı. Kimileri şimdi bu gazetelere yanıt ver diyerek başkanı sıkıştırıyordu. Başkan hiç bile yanıt vermem. Benim yazdığım barışçı çağrı meclisimizde yönteme uygun olarak görüşülüp oy birliğiyle onaylandı. Bizim görevimiz sivilceyi kaşıyıp olayı büyütmek, sürtüşme çıkarıp halklarımız arasında kin tohumları ekmek değil, barışı korumak ve aramızdaki dostça ilişkileri geliştirmektir dedi. Mustafa Bey günlük yaşamında yeterince vakti olduğu için belediye meclisinin bu görüşmesini gidip arkada bir yerde oturarak izledi. Şu Kürşat'taki olgunluğa vallahi aşk olsun. Keşke ben de onun gibi davransam da bir pire için yorgan yakmasaydım. Gözünü seveyim şu sabır ne kadar iyi bir şey diye geçirdi içinden. Gazetelerin yazdıklarını da okudu. Hepsini fasafiso buldu. Ürgüp halkının çoğunluğu da bu dürdüklemelere hiç kulak asmadı. Aziz Güzelgöz'ün başkanlığında küçük bir komitenin hazırladığı gezi programını bir mektupla Larisa'ya gönderdiler. Mektubu ekleyip çıkarmak istediğiniz konular varsa lütfen bildiriniz diye yazdılar. 6 aya yakın zaman geçti aradan. Sonunda 32 kişilik grup Ürgüp'e geldi. Çok iyi karşılandılar. İsteyene otellerden, isteyene evlerden konaklama olanağı sağlandı. Çoğu evlerde kalmayı uygun buldu. Son yıllarda Ürgüp'e iyi oteller yapılıyordu. Devlet planlamadan bir de turizm lisesi açılması kararı çıktı. 15 gün boyunca doya doya gezip tozdular. Ürgüp'te birbirinden güzel şaşırtıcı günler yaşandı karşılıklı. Hep birlikte önce Topuz Dağı'nın eteğindeki Başköy'e gittiler. Derin kuyuya indiler. Göreme'ye her yere gittiler. Her akşam bir yerde yemek yediler. Yemeklere partilerden temsilciler, derneklerden, sendikalardan yurttaşlar çağrıldı. Bir yemek 3 saat 4 saat sürüyordu. Karşı karşıya ya da yan yana oturanlar aralarında söyleşiyor ya da kadehleri birbirinin onuruna kaldırmak için ayağa kalkıp söylev çekiyorlardı. Mustafa Bey eşi Hanife Hanım'la oğullarıyla, gelinleriyle, kızlarıyla, damatlarıyla bu yemeklerden ikisine katıldı. Çok duygulanıyordu. Kapadokya yöresinden kalkıp giden yurttaşların kendilerinden hiçbir ayırdı yoktu. Onların içinde de karşıtlıklar, birbiriyle çekişmeler, hatta sürtüşmeler olup duruyordu. Bunları açık seçik anlatmaktan çekinmiyorlardı. Ürgüp'te olduğu gibi Larisalılar da kendi aralarında benzer zorlukları yaşamıştı. Yemeklerde bunları şakalı sözler halinde kahkahalar arasında karşılıklı olarak anlatıyor, sonra yeniden iki ulus dostluğuna içiyorlardı. Kürşat Numanoğlu'na göre bunlar beklenen zorluklardı. Mutlaka olacak ama aşılacaktı. Konuklar arasında yer alan iki belediye meclis üyesi vardı. Onlar da açık sözlü olgun insanlardı. Başköy'den gidenlere orada hükümet tütün tarlaları vermiş. Ama burada hiç tütüncülük yapmadıkları için zorluk çekmişler. Göç yollarında Anadolu'dan çıkıp giderken İzmir'de orada burada çok insan kırılmış, yollarda ölmüş. Çok acı anıları vardı. Bunları bıkıp usanmadan anlatmak istiyorlardı. Sanki Larisa'dan buraya gezip tozmaya değil de dertleşmeye gelmişlerdi. Biz orada hala ekmeği tandırda yapıyoruz. Hamurun içine patates katıyoruz diye anlatıp Ürgüplüleri güldürüyorlardı. Bir denizin iki yakasında birbirinden yoksul, hem de iyi iki halkız. Bundan sonra bari kardeşçe yaşayalım. Hem de torunlarımızı barış bayram içinde yaşatalım. Okullarımızı, üniversitelerimizi güzelleştirelim. Çocuklarımızı birbirimize yollayıp okutalım. Her yere kitaplıklar kuralım. Bunlar çok eski zamanlardaki gibi mermer direkli kitaplıklar olsun. Ta eski zamanlardaki gibi merdivenleri de mermerden olsun. Delikanlılar boyunlarına birer kuzu vursun, kadınlarımız armağan bohçaları alsın, gençlerimizin düğünlerine gidip gelelim, iyi dileklerimizi torunlarımızın kulağına üfleyelim, gücümüzün yettiğini biz, yetmediğini çocuklarımız gerçekleştirsin. Larisalıların bu gezi sırasında ortaya çıkan gerçeklerden biri de şuydu. Dimitros'un Ürgüp'ten götürdüğü Refik Başaran kaseti orada çok sevilmişti. Bundan 100 kadar çoğaltıp dernek yararına satmışlar. Geziye katılacaklar aralarında 20 kişilik bir koro kurmuş. Bunlar bir gün şefleriyle birlikte konsere çıktılar. Sinema salonunda beklenilmez derecede coşkun alkışlar koptu. Buzikiler, sazlar, öbür çalgılar çalıyor, Larisa'dan gelen konuklar Türkçe eski Anadolu türküleri söylüyordu. Ne söylüyorlardı, hiç umulur mu? Öbürleri arasında Refik Başaran türkülerinden bir demet hazırlamışlar, işte onları söylüyorlardı. İlk olarak, ''Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez, Kıratım acemi konağı tutmaz, oğlum Ahmet küçük yerimi tutmaz. Cemalım, Cemalım, algın Cemalım, alganların içinde kaldın Cemalım.'' Kadın seslerini ince kalın erkek seslerini ayırmışlar. Kimi zaman iki sesli, kimi zaman dört sesli söylüyorlardı. Bu çok hoş bir yaşantı oldu. Üç türküden sonra Dimitros Katsikas öne çıktı. Ardında 19 kişilik koro var. Kendisi solo söyleyecek. Dimitros'un söyleyeceği türkü koro tarafından dört sesli icra edilecek. Buzuki'yi saz gibi çalıyorlar. Dümbelek aynı dümbelek ama söyleyen ayrı. Söyleyen bizim Dimitros. O kadar iyi hazırlanmış ki neredeyse Refik Başaran'ı geçmiş. Of of çekiyor. Sesi bir çığlık halinde ama yumuşak bir akışla sinema salonundan çıkıp Temenni Tepesi'nden peri bacalarına doğru savruluyor. Karanlık yerlerdir bizim yurdumuz. Son günlerde artar oldu derdimiz. Hep alemin üçer beşer yeri var. Bana bir yosmayı çok mu gördünüz? Koca sinema salonunu alkışlarla dolduran Ürgüplüler Dimitros'un bir türkü söyleyip çekileceğini sanıyordu. Çekilmedi. İkinci türküye geçti. Onu da Refik Başaran kasetinden öğrenmiş. Eremedim vefasına dünyanın. Bülbül konmuş sarayına Gonya'nın. Devesi var gemsiz, gerdanı var bensiz. Öpmeye yazık yazık, sarmaya da nazik. Kollarını sıkı vermiş, altın gümüş bilezik. Çok deveci develeri engine, şimdi rağbet güzel ile zengine. Alt arşından tabancamın şeridi, yüreğimde yaş kalmadı eridi. Deve yüksek atamadım urganı, üşüdükçe çek başına yorganı. Meram yolunda kızlar kolunda, işler yolunda kendi halinde şişe elinde, lüfer belinde, var benim sevdiğim sarhoş halinde. Ürgüplüler şaşırdı. Mustafa Bey ön sıralarda bir yerlerde oturuyordu. Gene kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Bu türküyü böyle güzel söyleyebilmek benim diyen Ürgüplünün harcı değildir. Çünkü Refik Başaran'ın ses bakımından en zor türküsü budur. Şeytan çocuk yüzünde güller açmış gibi nasıl da gülüyor sahnede türkü söylerken sesiyle davranışıyla Ürgüplüleri mest ediyor. Dimitros korodaki yerine çekildi. Bu kez şen şatır bir türküye geçtiler. Keten gömlek filfili. Nereden aldın bu dili? Bu dil buranın değil, bu dil İstanbul dili. Aman yavrum nineler, incelekten u neler. Keten gömlek altında tombul beyaz sineler. Keten gömlek giyersin, niçin boynunu eğersin? Doğru söyle sevdiğim, hangimizi seversin? Bugün günlerden sali, yarim İreyhan dali. Gören maşallah desin, kimin var böyle yari? Hoppala yavrum hoppala, vermem seni topala. Topal seni götürür, öper sever getirir. Sinema salonunu dolduran Ürgüplüler topluca ayağa kalkmış alkışlıyor. 1907 doğumlu Refik Başaran, 1924'te Rumlar Anadolu'dan göçürüldüğünde 17 yaşındaydı. O zaman daha bu türküleri söylemiş değildi. Yoksa bunlar daha eski türküler mi? Çünkü Refik Başaran yalnız kendi türkülerini değil, yüzyıllardan gelen eski türküleri de söylüyordu. Anadolu'nun iki soydan çocukları şimdi o türküleri unutmadan söylemeyi sürdürüyor. Nevşehir'de bölgesel yayın yapan Gül TV bu konukluğu ayrıntısıyla çekti ve yayımladı. Bu türküler söylenirken Mustafa Bey başta bütün Ürgüplülerin mutluluktan ağlamasını kare kare gösterdi. Bunları bütün Kapadokya bölgesi seyretti. Bölüm 34. Larisa Gezisi. Dönüşte Larisalılar da Ürgüplüleri çağırdı. İlişkiler gel bana geleyim sana düzenine girdi. Kürşat Bey bu kez konuyu belediye meclisinin gündemine koydurdu. Tartışıp görüştüler. Oy birliğiyle Larisa'dan gelen çağrının kabulüne karar verdiler. Bunu bir mektupla Larisa Belediye Başkanı Kafes Kristodulos'a bildirdiler. Larisa gezisine Ürgüp Belediye Başkanı Kürşat Numanoğlu da katılacaktı. Ama bu kez de Larisa'da bir zorluk çıktı. O yıllarda Yunanistan'dan Türkiye'ye gelecekler için vizeye gerek yoktu. Türkiye bunu kaldırmıştı ama Türkiye'den Yunanistan'a gideceklerin vize alması zorunluydu. Elbet belediye başkanı Numanoğlu da alacaktı. Zorluk şu idi. Güya Kürşat Numanoğlu denilen politikacı daha önce Kuzey Kıbrıs'a bir gezi yapmış. O gezide çeşitli vesilelerle konuşma yapmış. Bunlardan birinde Yunanistan üstüne kötü sözler söylemiş. Bundan ötürü şimdi Yunan Dışişleri Bakanlığı kendisine vize vermiyormuş. Bu nedenle öbür Ürgüplüleri de Yunanistan'a sokamazlarmış. Bunlar basın yayın organlarında yer alınca Türkiye karşıtı bir kampanya başlamış. Türkiye'deki fanatiklerden orada yok mu? İşte bu kez de Yunanistan kaynamaya başladı. İşler büyüdü. Yunan meclisinde konuşmalar yapılıyor. Oysa söylenenler yalan. Yunanistan aleyhine böyle bir konuşma yapılmadığı gibi Kürşat Bey hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'a gezi yapmadı. Demek kimi ülkelerde yalnız yalan üstüne politika yapılabiliyor. Ürgüp'te halk imza toplamaya başladı. Bir karşı kampanya başladı. Buna Nevşehir, Avanos ve çevresindeki kasabalar, köyler de katıldı. Halk bu gerçek dışı söylentiler karşısında sessiz kalarak hem Yunanlı komşuları üzmek hem de Kürşat Bey'i bir haksızlığa kurban vermek istemiyordu. Bastılar imzayı. Torbalar dolusu imza toplandı. Bunları Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiler. Larisa Belediye Başkanlığı'na da bilgi verdiler. İki ülkenin barışseverleri olağanüstü çaba gösterdi. Mustafa Bey Aziz'le Murat'a "Oğlum sakın yılmayın," diyordu. "Barış yolunda adım atmak kolay mı? Engelin birini aşıyorsunuz, yenisi çıkıyor. Telefon açın Dimitros'a, birbirinizi destekleyin. Gerçekleri halka anlatın." Bu kez yenilmediler. Savaşımları sonuç verdi. Ürgüplüler Larisa gezisine hazırlanmaya başladı. Gidecek olanlar arasına Mustafa Güzel gözde katmak istediler. Ama o kendisi katılmak istemedi. Bir aileden iki kişinin gitmesi belki iyi karşılanmazdı. Oğlu Aziz'le gelini Selma zorunlu gidiyor. Bunlar yetmez mi? Aziz Güzel Göz giderken sazını yanında götürdü. Larisa sinemasına kan kardeşi Dimitros da bütün Larisalılar için çalacaktı onu. Sevgili okur, saz konusunu yukarıda yeterince anlatmadık. Mustafa Bey, "Ben çalamadım, oğlum çalsın," diye Aziz'in büyüğü Murat'a bir saz almıştı. Ortaokul müdürünün haberi olmuş. Bir gün çağırtıp sert bir uyarı çekti. Murat okuldan eve ağlayarak geldi. "Baba, sazı bırakmam gerekiyor," dedi. Murat söz dinler yaratılışlı bir çocuktu. Aziz de yumuşak başlı görünür ama serttir. Gerçekte direnir. "Madem öyle sazı ben çalacağım. Müdür bey uyarıyı bir de bana çeksin," dedi. O direndi. Çünkü dersleri çok iyiydi. Müdür bey birkaç kez "Evladım bırak şu sazı," diyecek oldu ama Aziz yılmadı. Çalmayı sürdürdü. İyice üstüne düştü. "Güzel çalar söyler şimdi. Elbet Refik Başaran kadar değildir ama herkes öyle olabilir mi? Refik Başaran büyük sanatçıdır. Her ne kadar Dimitros onu uzun süre ilginç bulmadı, hatta sevmediyse de." Aziz Güzel Göz, "Kan kardeşim Dimitros'un hatırı için sazımı Larisa Açık Hava Tiyatrosu'nda hem de halk sinemasında çalacağım," diyordu. Dimitros, "Aziz kardeşim sazı gerçekten güzel çalıyor. Ona diyecek yok. Bence Aziz çok iyi sanatçı." Aziz Güzel Göz alıp götürdüğü sazı hem Açık Hava Tiyatrosu'nda hem halk sinemasında çaldı. Anastasya teyzeye ayrıca gidip çaldı. Bütün istediklerini çaldı söyledi. "Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Benim yarim çok güzel, gören gözler kamaşır." Larisalılar eşekli kütüphaneciyi niçin getirmediniz diye sordular. Gösterdiği çekingenliği öğrenince ona çok kızdılar. Herkes hani eşekli kütüphaneci nerede diye soruyordu. Dimitros katıldığı her toplantıda, gittiği her dernekte, evde onu anlatmış. Hem de o kadar ayrıntılı anlatmış ki gördüğü düşlere, peri bacalarının üstüne kar yağmasına, çocukların kitaplara binip uçmasına, şafak sökerken kırmızılıklar içinden beyaz güvercinlerin uçuşmasına kadar. Geziye Nevşehir'den Gül TV de katılmıştı. Larisa'da nasıl çiçeklerle karşılandılar, ağırlandılar, hem de nasıl çiçeklerle geri uğurlandılar. Hepsini bir bir çekmişti. Getirip bunları 40 gün gösterdiler. Nevşehir, Ürgüp, ta Hacı Bektaş'a kadar bütün Kapadokya bölgesi ve çevresi izledi gezinin çekimlerini. Bölüm 35. Kardeşlik Levhasının Dikilmesi. Ürgüp'ün girişinde tören var. Darı diri darı diri davullar, zurnalar çalıyor gene. Usta zurnacılar kimi zaman Köroğlu, kimi zaman gelin ağlatan, kimi zaman Cezayir havaları vuruyor. Oralar inil inil inliyor. Yukarıda dupduru bir gök, aşağıda toprak sıcak. Orada burada güz çimenleri bitmiş. Sultan sazlığında ne kadar kuş varsa uçup gelmiş. Peri bacalarının başına konmuş. Kırmızı ışıklara batıp çıkmış güvercinler tören yerinin çevresini kuşatmış. Dimitros Katsikas'la Aziz Güzelgöz kalabalığın arasında bir yerde yan yana duruyor. Köylerde kadın erkek, çoluk çocuk kimse kalmamış, koşup gelmişler. Gelinlik torununa yapışarak nineler gelmiş. Bastonuna dayana dayana dedeler gelmiş. Kucakta pembeler içinde bebeler gelmiş. Birinin ağzında yalancı emzik. Çıkarıp atıyor, anası görmüyor. Yanındaki kadın alıp sokuyor. Bebe yalancı emziği gene atıyor. Sallıyor açıktaki elini ama kimse anlamıyor. Ürgüp'ün girişinde tören var. Bu karşılıklı gidiş gelişler o kadar etkili oldu ki, iki halkın duygularını birbirine o kadar çok yaklaştırdı ki, Aziz ile Dimitros'un düşünü gördüğü kardeş şehir kararını yaşama geçirmenin zamanı geldi işte. Ege'nin iki yakasındaki Yunanlılarla Türkler el ele verdi. Ürgüp ile Larisa belediyeleri karşılıklı olarak Larisa ile Ürgüp'ü kardeş şehir ilan etme kararı aldı. Mustafa Bey, "Hiç ummazdım. Kürşat Bey çok yiğit çıktı. Levhayı şehrin girişine kendi eliyle dikti sonunda," diyor. Levhanın bir yanında Yunan bayrağı, bir yanında Türk bayrağı. Töreni izlemek için çevreden 6000 kişi toplandı. Ankara'dan, İzmir'den, Selçuk'tan gelenler var. İstanbul'dan gelenler arasında çantacı Alexi, ana babasını da birlikte getirmiş. Ürgüp'ü o kadar sevdiler ki kayalara uyulu, şimdi çoğu boş kalan evlerden birini satın aldılar. Onartıp yazları oturmaya gelecekler. Fırsat buldukça tatillerini burada geçirecekler. Töreni izlerken gerilere gitti Mustafa Güzelgöz. Kütüphanecilik yaptığı yıllara. En severek okuduğu, okuttuğu kitap Dido Satriu'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya idi. Tam 84 kişi okumuştu bu kitabı. Anlaşma nirengileri işte. Oleha öyle çakıldı Ürgüp girişini. Yarın bakanlar küçük iş görür. Bunun ne zorlardan çıktığını bilen bilir. Larisa Belediyesi'nden bir temsilci, yeni kurulan Yitik Yurtlar Derneği'nden bir temsilci, barış girişimlerini destekleyen iki milletvekili, üç sendikacı, iki gazeteci, iki kameraman, aralarında Dimitros'un da yer aldığı 14 kişilik bir delegasyon Ürgüp'e gelip bu törene katıldı. Yapılan konuşmalardan sonra levhanın üstündeki beyaz örtüyü alkışlar arasında kaldırdılar. Gerçekten güzel bir tören oldu. Mustafa Bey, beğenmeyen kızını vermesin dedi. Karıştırıcılar ne yaparsa yapsın onlar halkların kardeşliğini bozamaz. Gerçi ayart büyüden güçlüdür denir. Cahillik de her zaman başa büyük beladır. Mustafa Bey dönüp dönüp benim bu kitaplık görevimi bırakmam iyi olmadı. Keşke müfettiş raporunu o kadar ciddiye almasaydım. Keşke hemen emekli olmasaydım. Haksız karara karşı direnip savaşım verseydim. Soğan yemedim ki ağzım koksun. Mahkemeye gider aklanır çıkardım. O zaman işlerimiz daha iyi yürürdü. Böyle diyerek kendi kendini suçluyordu. Ürgüp'ten bir delegasyon da Larisa'daki levha dikme törenine katılmak için yola çıktı. Kürşat Bey delegasyona Mustafa Güzelgöz'ün katılmasını istedi. Kendisi bunu kabul gene etmedi. Ne sıfatla katılacağım? Ürgüp Kitaplık Müdürlüğü görevim sürse belki katılmam uygun olurdu. Şimdi bu halimle katılırsam Aziz'in babası olduğu için seçildi derler. Bu da hoş olmaz. Katılanları uğurlarken hepsini ayrı ayrı kucaklayıp iyi yolculuklar diledi. Gidenlerin ardından gözleri dolu dolu baktı Mustafa Bey. Aklım bir daha yattı. Yeni kuşaklar bu işleri bizden iyi yürütecek. Oysa biz onlara pek o kadar güvenmiyorduk. Ne büyük haksızlık yapıyormuşuz. Biz onların başardığının onda birini başarabildik mi? Bu mutlulukları tattım. Acılarımın çoğunu unuttum. Artık gözüm açık gitmez diyordu. Aziz Güzelgöz işlerin daha da sağlama alınması için Ürgüp'te bir Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği kurulmasının hazırlıklarına başladı. Bunu şimdiye kadar çoktan yapmış olmalıydık. Aklımız başımıza biraz geç geldi diye söylendi. Derneğin kurucuları arasına kadın erkek 84 Ürgüplü katıldı. Mustafa Bey buna da çok şaştı. Meğer ilk adımın atılmasını bekliyorlarmış. Bölüm 36. Mavi Kitabın Çıkması. Türkiye'de generaller yeni bir darbe daha yaptı. Yönetimde epeydir askerler var. Halkın yaşamı biraz darbe, biraz demokrasi, böyle salıncak gibi iki uç arasında sallanarak gidiyor. Türkiye ile Yunanistan'ın durumları birbirine çok benzer. Orada da ara sıra askerler darbe yapar. Ama şimdi demokrasi var. Yarın Türkiye'ye de demokrasi gelir. Yunanistan'da darbe yapılır. Ürgüplüler bunları düşünüp içlerinden gülüyor. Mustafa Bey de gülüyor. Belki yeniden çalışma olanağım açılır umuduyla kalkıp Ankara'ya gitti. 12 Mart'tan sonraydı tam. Eski tabii senatör, emekli kurbay albay Mehmet Özgüneş, Mustafa Bey'i oraya buraya götürdü. İşine dönebilmesi için genel müdüre, müsteşara çok dil döktü. Ama olumlu bir sonuç alamadılar. Böyle önemli görevlere sivilleri atamıyoruz, yapamayız dediler. Kaldı öylece. Şaşılacak bir durum. Eşekli kütüphaneci öyküsü bir türlü unutulmuyor. Gelip giden gezginler ilgileniyor. Kimi gezginler Ürgüp'e gelince en başta bu konuyu soruyorlar. Mustafa Bey en iyisi bunun bir kitabını yazmalı ama bu işi kim yapar diye düşündü. Çünkü ben kendim yazar değilim. Gerçi bir şeyler hazırladım. Aldığım takdirnameleri, gazetelerde çıkan haberleri, yazıları, röportajları hem de çekindiğimiz resimleri bir büyük dosyada topladım. Ama bilmem ki bunlarla bir şey olur mu? Benim sanıma göre bu işin hakkından ancak bir yazar gelebilir. Ben böyle düşünürken Kütüphaneciler Derneği konuyu ele aldı. Özellikle İstanbul Şubesi bu işin üstüne çok düştü. Orada Hasan Kesroğlu diye bir candan arkadaş var. Bendeki dosyayı alıp inceledi. Çok nazik bir mektup yazıp beni İstanbul'a çağırdı. Ürgüp'e kadar gelip köylülerle ve benimle konuşmalar yaptı. Bu konuşmaları banda aldı. Bunları çözüp yazıp belgeleri sıraya dizip öyküyü de biraz genişletip kitabımızı yayınlayabiliriz dedi. Ben de kendisine nasıl biliyorsan öyle yap Hasan Bey dedim. Sonunda Türkiye Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi adı Eşekli Kütüphane olan böyle bir kitap çıkardı. Bu beyaz mavi kapaklı dolgun kitabın numarası ISBN 975-7653-11-10. Mustafa Bey'in öyküsünü az çok anlatıyor. Bu kitap Türkçe olarak yayınlandı. Gerçekte İngilizce, Almanca, Fransızca olarak da yayınlanmasına gereksinim var. Mustafa Bey içinden benzerlerinin çoğalmasını dilerim diyor. Gerçekten öyle bir gereksinim varsa, yani gelecek kuşaklar bu öyküyü öğrenip sevinmek, biraz da üzülmek, böylece bundan kendilerini öğrenci çıkarmak isterlerse geçerler, başına gerekeni yaparlar. Yıllar hızla gelip geçiyor. İnsanlar gibi uluslar da birbirinden ilginç pek çok öyküyü yaşayıp geçiriyor. Eşekli kütüphaneci öyküsü de yaşandı. Peri bacalarının tepesinden yukarılara doğru uçtu gitti. Elde bir bu mavi beyaz kapaklı kitap kaldı. Mustafa Güzelgöz adam olana bu kadarı da yeter diyerek bıyık altından utangaç utangaç gülüyor. Duisburg, 23 Şubat 1999. Kitabın sonu. 25 Temmuz 2002.